Ayrım 18, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 175. Pantolon alamayan babanın intiharı. İsmail Devrim adı çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden baba olarak duyuldu. 45 yaşındaydı, iki oğlu vardı. Biri lise 1'e, diğeri lise son sınıfa gidiyordu. Kaza geçirdiği için bir süredir çalışmıyordu İsmail Devrim. Bu durumu da çok kafaya takmıştı. Çalışmadığı için geliri yoktu. Elde avuçta olan da çok azdı. Kıt kanaat anca yetiyordu. Evleri kendilerinde ama kredi ödüyorlardı. Okul zamanı gelmişti. Elde avuçta ne varsa kıyafetler alındı. Ama lise 1'e giden oğluna pantolon alamamıştı. İntihardan sonra cebinden sadece 20 lira çıktı. Sonrası bir intihar ve medya haberleri. Haber duyulduktan sonra yine aynı şey oldu. Pantolon alamadığı için değil, psikolojik bunalıma girdi dediler. Sanki parasızlık, geçim dardı, psikolojiyi bozmuyormuş gibi. Peki aslında ne olmuştu? Hemen yani 21 Eylül 2018'de haberlerde ne vardı ona bakmamız lazım. Çünkü sonrası epey karışıyor. Hafızada ve akılda pantolon alamadığı için intihar etti kalmasın istendi. İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim olay daha sıcakken ne demiş ona bakalım. Yani intihar olduğu gün. Hafize Devrim. Lise 1'e giden oğlum okuldan geldi. Anne pantolonum okulun istediği pantolon olmadığı için dersime giremedim. Derse almadılar. Bir gün yok yazıldım dedi. Babası bunu duyunca çok üzüldü. Babası hemen gidip alalım oğlum dedi. Gebze'ye gidip pantolon aldılar. Akşam 21 gibi eve geldiler. Eşim bize artık hemen yatın, ışıkları kapatın, televizyonu kapatın, ben çok yorgunum dedi. Sabah erkenden uyandım, baktım banyoda ışık yanıyor. Herhalde ışık açık kaldı dedim. Kalktım, kendini asmış. Hafize Devrim iki çocuğu olduğunu, birinin lise 1'e başladığını, diğerinin de lise son sınıfta olduğunu söylüyor ve devam ediyor. Oğlumun gittiği okulda kıyafetler belli, buna uymak gerekiyor. Üstünü almıştık, pantolonu alamamıştık. Pantolonu da sonra alırız diye düşünmüştük. Eşim o durumu kafasına çok taktı. Ben size bakamayacaksam niye yaşıyorum ki? Çocuklarıma bakamıyorsam niye yaşıyorum? Ölseydim bundan iyiydi dedi. Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan pantolon olmadığı için okula alınmama iddiası için konuştu. Okulda yapılan ön araştırmada olay öncesi okul idaresi kıyafetlerle gelinmesini istemiş. Ancak iddia edildiği gibi çocuğun derse alınmaması gibi bir olay yaşanmamış. Okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir. Anladığımız kadarıyla çocuğun kıyafetle ilgili sorununu evde anlatması ve ailenin de herhangi bir yardım talebinde bulunmaması sonrası baba yaşadığı durum neticesinde üzücü olayı gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmadan ailenin ne okul idaresine ne de vakfımıza bu konuyla ilgili bir yardım başvurusu olmadığını gördük. Oysa benzeri konularda yapılan yardım talepleri vakıf veya okul idaresi tarafından karşılanmaktadır. Ancak aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi. Kocaeli Valiliği ise çok net, kesin ifadelerle olayı yalanlamayı seçti. 21.09.2018 tarihinde Körfez ilçemizde yaşanan intihar olayı belirtilen linklerde internet haberi olarak yapılmıştır. Söz konusu haberler intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır. Pantolon konusunu eşi söylemiş, ilçe milli eğitim müdürü doğrulamış ama devlet işi gücü bırakıp bunların yalan olduğunu anlatıyordu. Bakış açısı şu ana kadar yazdıklarımla aynıydı. Olumsuz algı oluşturmaya çalışmak. Ve kimse çocuğuna pantolon alamadığı için ölemezdi. Tıpkı açlıktan ölemediği gibi. Tıpkı ambulans olmadığında ölemediği gibi. Tıpkı soğuktan donarak ölemediği gibi. Asıl tuhaf durum 4 gün sonra, yani 25 Eylül'de yaşandı. İlk gün pantolon mevzusunun İsmail Devrim'i çok üzdüğünü ve ben size bakamayacaksam niye yaşıyorum ki, çocuklarıma bakamıyorsam niye yaşıyorum dediğini söyleyen Hafize Devrim tam tersi açıklamalar yaptı. Hafize Devrim, çocuklar okula başlamadan önce okula göre bir pantolon almadık, daha sonra Gebze'ye gittiğimizde alırız diye düşünmüştük. O gün okula gitti, ancak pantolonunun farklı olması sebebiyle okuldan gönderilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten okul çıkışı eve geldi. Siyah pantolon alması gerektiğini söyleyince eşim ile birlikte gidip pantolonunu aldılar. Haberlerde konu çok farklı anlatılıyor, diyordu. Hafize Devrim, muhtar ve gazetecinin evine geldiğini, gazetecinin bilgisi ve rızası dışında ses kaydı aldığını, konuşmasının çarpıtılarak haber yapıldığını, eşinin ölümüne suistimal edildiğini anlattı. Hafize Devrim, bilgisi ve rızası dışında konuşmasını kayda alan ve yayınlayan gazeteciden ve ona yardımcı olan kişiler hakkında şikayette bulunacağını söylüyordu. Her şey değişmişti. Bu açıklamadan sonra haberi yapan yerel gazeteci Ergün Demir ve mahalle muhtarı Halil Taş gözaltına alındı. Her ikisi de daha sonra serbest bırakıldı. Konya'da kamyon şoförü Mevlüt Çankaya'nın intiharı da trajikti. Kamyonuna kendini asıp gitmişti. Arkadaşları borcu olduğunu ve son olarak bozulan kamyonu hep birlikte tamir ettirdiklerini anlatıyordu. Emniyet Mevlüt Çankaya'nın kayda değer bir borcu olmadığı, eşiyle boşanma aşamasında olduğu, eşinin yaklaşık 5-6 aydır ailesinin yanında olduğu anlaşılmıştır, diyordu. Yani ekonomik değil, ailevi mesele diyerek olayı kapatıyorlardı. Mevlüt Çankaya'nın sosyal medyadaki son paylaşımı ise Elazığ depremi ile ilgiliydi. Diyordu ki, kamyonumla Elazığ'a yardıma hazırım. Lümpen İslamcılık ve Vahşi Liberalizm. Şimdi iki tane intihar yazacağım. Aslında intihar haberlerini vermek ve yazmak tehlikelidir. Çünkü bir başkasını tetikleyebilir. Medyanın bu haberleri verme hali hep tartışmalı olmuştur. Bu dönemin asıl sorunu ise intihar haberleri vermede değil, bu haberlerden AKP yönetiminin rahatsız olacağı endişesi taşımaları. Haberler neredeyse "oh intiharmış, ekonomik sıkıntı, yoksulluk değilmiş" gibi yansıtılıyordu ya da hiç görünmüyordu. Ama valiliğin, emniyetin ya da savcılığın yalanlama açıklamaları anında haberleştiriliyordu. Olay neydi vermemişler ama yalanlama baş köşede oluyordu. Dediğim gibi zordur intihar haberi vermek. Bir başkasının bundan etkilenme hali önemlidir. Tabii burada hiç görülmesin, yok sayılsın diye bir refleks olması da doğru değil. Bu olayları aktarırken intiharı özendirmeden çok medyanın ve ülkeyi yönetenlerin kaygılarının insanlar değil olayı saklamak olduğunu anlatmak istedim. Siyanürle hayata son vermeyle başlamıştım bu bölüme. Yine siyanürle bitireyim. Ama bu iki olay diğerinden farklı. Bir kere intihara karar veren babalar eşlerini ve çocuklarını da zehirlediler. Yaşadıkları çaresizlik ne olursa olsun eş ve çocukları öldürmek cinayettir. Yani katil olarak intihar ettiler. Antalya'da 4 kişilik aile evde ölü bulundu. Ölenler Selim Şimşek 36 ve eşi Sultan Şimşek 38, çocukları Ceren Şimşek 9 ve Ali Çınar Şimşek 5 idi. Olay yeri inceleme ekipleri evde siyanür tespit ettiler. Ön otopsi raporunda Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri kesinleşti. Baba Şimşek bir de mektup bırakmıştı. 9 aydır çalışamadığını, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir daire başkanı ve yardımcısının kendisinden işe sokmak için 450 bin lirayı aşkın para aldığını söylüyordu. Ve sözlerini de "herkesten özür diliyorum ama artık yapacak bir şeyim yok, hayatımıza son veriyoruz" diye bitiriyordu. Ancak belediye para alma iddiasını yalanladı. Yine bir siyanür, bu kez İstanbul'da iş adamı Bahattin Delen, eşi Zübeyde ve 7 yaşındaki çocukları Ali Delen, Bakırköy'deki evlerinde ölü bulundu. Yapılan araştırmalarda baba Bahattin Delen siyanürle intihar ettiği, eşi ve çocuğunun da siyanürden etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Resmi açıklamada Bahattin Delen'in Kuyumcu kentteki iş yerinde altın ticaretiyle uğraştığı ve bir takım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği belirlendi denildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı toplu ölüm olaylarını ve etkilerini araştırmak üzere komisyon kurulduğunu belirtti. Bakanlığın açıklamasında bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimleri durumu daha hassas bir noktaya çekmektedir. Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız sözleri yer aldı. Ama kitap yazıldığı ana kadar bu rapor yayınlanmadı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin Twitter'dan açıklama yaptı ve intihar vakaları da haberleştirirken nelere sebep olabileceğimizi unutmayalım. Daha önce bu konuda uyarılarımızı yaptık. Toplum sağlığına zarar veren habercilik tarzını terk etmek zorundayız. Haberde bu tarz eylemleri çözüm yöntemi gibi gösteren, öven, haklı veya meşru gösteren ifadeler kullanmayınız. RTÜK olarak bahsi konu haberleri yakın takibe aldık. Toplumumuzun çocuk ve gençlerimizin ruhsal gelişimine olumsuz etki edebilecek haberlere karşı tavrımız katı olacaktır dedi. Elbet bir nedeni vardı bu ölümlerin. Ötekileştirilen, ayrıştırılan nefret ve öfke Türkiye'sinde yalnızlaşıyordu insanlar. Sadaka ve muhtaçlaştırma sadece biat için bir araçtı. Paylaşım ve dayanışma tehlikeli gibi gösteriliyordu ve ölüyordu Türkiye. Yoksulluktan, yoksunluktan, açlıktan, soğuktan. Bu politik bir durumdu ama söylemek yasaktı. Politikanın şimdi sırası mı deyip susturuluyordu insanlar. Politik olarak ölüyor ama politika yapmayın diye susturulanlar Türkiye'siydi artık burası. AKP çocukları. Bir yanda muhtaçlaştırıldığı için biat edenler, diğer yanda yoksulluktan, yoksunluktan, açlıktan, soğuktan ölenler. Öteki yanda ise AKP çocukları vardı. Kamusal alandan semirenler, obezleşenler ve imtiyazlı mutlu azınlık. AKP İslamcılığı yani lümpen İslamcılık vahşi neoliberalizm ile özdeşleşmişti ki kendileri dışında hiçbir şeyi önemsemiyorlardı. Peygamber Hazreti Muhammed komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyordu ama onlar daha çok servet daha çok gösteriş için yarışıyorlardı. Bedelli askerlik yapıyorlar ama en çok onlar militaristti. Kamu kaynaklarını kemirmekten neredeyse rant kusuyorlardı ama en çok onlar yoksul seviyordu. Ellerine din ve milliyetçilik gibi iki silah almışlardı. Kim karşılarına çıkarsa ateş ediyorlardı. Gösteriş yarışındaydılar. Lüks alışveriş merkezlerine lüks arabaları ile gelip lüks restoranlarda "Reis çok yaşa" diyorlardı. Öyle fütursuzdular ki sosyal medyada lümpen hayatlarını alabildiğine sergiliyorlardı. Kimi zaman lüks bir yatta, kimi zaman lüks düğün salonlarında gösteri geçidi yapıyorlardı. Zamanın ruhu böyleydi. Her şey gösteriye dahildi. Büşra Nur Çalar'ın bebeği için yaptığı şatafatlı mevlit gibi. Sayfalarca Büşra Nur Çalar ve eşi Ahmet Emin Söylemez'in kim olduğunu anlatabilirim. Bu kitapta ama diğerleri ıskalanmış olur. AKP evlatlarının şatafatlı hayatı için örnek olsun diye kısaca yazdım. AKP zenginleri başlı başına başka bir kitabın konusu olacak kadar derin ve geniş bir konu. Bu kitapta yoksulluktan, yoksunluktan, açlıktan ve soğuktan ölenlerle yan yana kalsın hafızada. Biz hafızamızı diriltmeye devam edelim. Kitabı yazdığım günlerde bir yandan korona salgını devam ediyor, bir yandan da AKP yönetiminin kendi tarafından olmayan insanların ölümüne nasıl seyirci kaldığını bir kez daha yaşayarak görüyorduk. Grup yoruma yapılan baskıları protesto için grup yorum şarkıcıları açlık grevi yapıyordu. 288 gündür ölüm orucunda olan Helin Bölek hayatını kaybetti. Israrlı bir şekilde bütün çağrılara rağmen iktidar grup yorumun taleplerini görmezden geldi. Helin Bölek ölüm orucunda hayatını kaybetmişti ama bir diğer grup yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu sürdürüyordu. Bir deri bir kemik kalan İbrahim Gökçek için sosyal medyada İbrahim'i yaşatalım kampanyaları sürüyordu. Ama AKP iktidarı görmezden geliyordu. İbrahim Gökçek ölüm orucuna 322. gününde ara verdi ve hastaneye kaldırıldı. İbrahim'in bedeni 322 günlük ölüm orucuna daha fazla dayanamadı ve 7 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Aynı gün bir başka ölüm daha oluyordu. Kemik kanseri 8 yaşındaki Ahmet Ataç da sabaha karşı hayata gözlerini yumdu. Ahmet'in anne ve babası FETÖ üyesi iddiasıyla tutuklanmıştı. Daha sonra anne yurt dışı yasağı koşuluyla serbest bırakıldı. Ahmet'in hastalığı ilerliyordu. Yurt dışında tedavisi yapılmalıydı. Ama annesinin yurt dışı yasağı bir türlü kaldırılmıyordu. Uzun uğraşlar sonrası yurt dışı yasağı kısmen kalktı. Ahmet tedaviye gitti ama yapacak bir şey kalmamıştı. Ahmet'in son bir isteği daha vardı. Cezaevinde olan babasını görmek. Milletvekili Ömer Faruk Gergeroğlu başta olmak üzere çok uğraşıldı. Sonunda babaya izin çıktı ama artık Ahmet yaşamıyordu. İbrahim ve Ahmet'in ölümü sonrası sosyal medyada geberdiler hashtag'i açıldı. Buraya yazılanların vicdansızlığı da yaratılan Neo Türkiye gerçeğiydi. Fethullahçıların bu ülkeye verdikleri zararlar elbette unutulmamalı ama ölen küçücük bir çocuktu. Ona gebersin diyenlerin geçmişte Fethullahçı yalakası olması ise ayrı bir ikiyüzlülüktü. Bu gebersin vicdansızlığını AKP'nin haysiyet cellatlığı için kullandığı Güneş gazetesi daha acımasız bir yere taşıdı. Ölüm orucundan sonra hayatını kaybeden İbrahim Gökçek için grup yorum ve terör örgütü DHKPC üyesi İbrahim Gökçek 323 günlük intihar eyleminden vazgeçmesine rağmen öldü diye yazdı. Sonra da Twitter'a koyduğu fotoğrafa teröristin orucu olmaz intihar da geç orucu bozunca öldü diye yazdı. Elbette ölüm oruçları ile hayattan bu kadar çabuk vazgeçilmesine itirazım vardı. Doğru bulmuyordum. Ama artık bu vicdansızlıklar karşısında bunu dile getirmenin de bir anlamı kalmamıştı. Son bir intihar daha yazıp bu bölümü kapatacağım. Bu intihar diğer anlattıklarım kadar can yakıcıydı ama biraz daha farklıydı. Tarihler Mart 2016'yı gösteriyordu. O rögarda ne çok şey var. Suriyeli Amir Hattab İstanbul Bağcılar'da rögar kapağını açarak kanalizasyona atladı ve hayatını herkesin gözü önünde sonlandırdı. 3 yıl önce Suriye'de savaştan kaçarak 3 çocuğuyla birlikte İstanbul'a gelmişti. Ensar diyenler kardeşimiz diyenlerin insafına bırakmıştı kendini. Zar zor bir tekstil atölyesinde iş bulmuştu. Para hiçbir şeye yetmiyordu. Açlık, yoksulluk dağıtmıştı ailesine. Eşi, çocukları alıp gitmişti ve yapayalnızdı İstanbul'un ortasında. Görüntüleri izlediğimde o an yaşanan çaresizliği ve acıyı hissetmeye çalıştım. Bir süre nefes alamadım. Yolda bir arabanın önüne atlayabilirdi ya da bir başka şekilde hayatına son verebilirdi. Rögar kapağını açıp İstanbul'un kanalizasyonuna bıraktı kendini. Busunuz der gibi. Bana kendimi bok gibi hissettirdiniz der gibi. Suriyeliler gerçeğini hacı yağı kokusuyla örtenlere kanalizasyon kokusuyla karşılık veriyor gibi. Bir şamar gibiydi bu ölüm. İhvancı, neo-Osmanlıcı, ittihatı Osmanlıcılık hayalleri peşinde koşanların yarattığı dramlardan en sarsıcı olanıydı Amir Hattab'ın ki. Emevi Camii'nde namaz kılma peşinde koşanların, Türkiye'nin demografik yapısını bozacak şekilde göçe zemin hazırlamasının sosyolojik, siyasi ve ekonomik sonuçları her geçen gün artıyordu. Mülteciler, sığınmacılar Avrupa'ya karşı canlı kalkan olarak kullanılıyor ama sorunlar da her geçen gün artıyordu. Tayyip Erdoğan ve AKP Suriyelilere şu kadar para verdik diye övünüyordu. Sonra aynı Suriyeliler at pazarlığının kozu olarak kullanılıyordu. Ne çok ölüm, ne çok acı. Koca ülkeyi travma toplumu yapacak kadar acı ve gözyaşı var. Hani şefkatli bir el Türkiye haritasını okşasa, bütün ülke ağlayacak kadar doluyuz aslında. 18. ayrımın sonu. Sayfa 183.